إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kafirler için hiçbir kaçış olmadığını, kıyamet gününde bu dünyadaki gibi kaçabilecek bir yer bulamayacaklarını ifade etmiş ve onlara ve bütün insanlara şöyle seslenmişti: şu dünya hayatı dediğiniz, çok büyüttüğünüz, peşinden çok koştuğunuz şu nimetler aslında geçicidir, fanidir ve çok da kıymetli şeyler değildirler. Siz dünya hayatını önemsemelisiniz, dünya nimetlerini değil. Dünya nimetleri basittir, geçicidir. Çok güzel değildir. Aynı zamanda daimi de değildir. Dünya nimetleri tıpkı bir çocuğun elindeki oyuncağa benzer. Çocuklar oyuncakla oynarlar. Dolayısıyla dünya nimetlerine çok kıymet verenler, çok büyütenler, onlar bir bakıma çocuklaşmış kimselerdir. Bir büyük insan nasıl ki bir çocuk oyuncağıyla oynamazsa, nasıl ki onun gerçek olmadığını anlar ve ona kıymet vermezse, aynı şekilde iman sahipleri imanları sayesinde büyürler. Kafaları büyür, kalpleri genişler ve onunla çok iyi anlarlar. Kıymet verilmesi gerekenlere kıymet verirler. Kıymet vermemesi gerekenlere kıymet vermezler. Bu onların reşit olmasıdır. İman insanı reşit yapmaktadır. Önemli şeylere önem verebilmek, reşit olmakla mümkündür. Akıl ve baliğ olmak başka bir şey, reşit olmak başka bir şey. Her akıl baliğ olan kimse reşit demek değildir. Eğer önemli şeylerin önemini anlamıyor, önemsiz şeylerin de önemsizliğini anlamıyorsa, yaşı kaç olursa olsun reşit değildir. Buluğa ermiş olabilir, 30 yaşında, 40 yaşında, 50-60 yaşında da olabilir. Ama hala önemlinin önemini, önemsizin de önemsizliğini anlamıyorsa reşit olamamıştır. İman insanı reşit yapar. Allah Azze ve Celle öyle bir bakış açısı kazandırır. Dünya nimetleri ile dünya hayatının farklı olduğunu bize öğretir. Dünya nimetlerini istihkar etmek, onları hakir görmek, onun önemsizliğini anlamak, bu insanı büyütür, yüceltir. Aksi halde insan dünya nimetlerini çok büyütür ve dünya nimetlerine kul köle olmaya başlar. Mal ona hakim olur, makam ona hakim olur. Her şey ona hakim olur çünkü nefsi kendisine hakim olmuştur. Nefsinin istenmiş olduğu şeyler de kendisine hakim olacaktır. Nefsi kendine hakim olanlar, nefsinin arzuladığı şeylere de esir olacaklardır. Mala sahip olamayacaklar, mal onlara sahip olacaktır. Arzularına, isteklerine gem vuramayanlar hiçbir zaman yücelemeyeceklerdir. Allah Azze ve Celle bizi arzularımıza, isteklerimize gem vuracak hale getirmek ister. Bu şekilde bizi yüceltir. Nefisleri kontrol edemeyen medeniyetler, medeniyet midir? Nefisleri kontrol edemeyenler, nefisleri habire tahrik edip duran bu şu anki mevcut düzenler, bunlar nasıl medeni sayılabilirler? İnsanın hayvani yönünü sürekli tahrik edip duranlar, insanı daha fazla dünya perest yapanlar, insanı yüceltecek olan şeylere teşvik edeceklerine, insanı alçaltacak olan şeylere teşvik edenler, nefislerine kul köle yapmaya çalışanlar, insanı maddenin önünde kul yapanlar, nefsinin önünde kul yapanlar, şeytanın önünde kul yapanlar, bunların kurmuş olduğu medeniyet nasıl medeniyet sayılabilir ki? Tarif edebilmek için bunlara uygarlık veya medeniyet deniliyorsa da hakikatte bunlar medeni değildirler. Bir kelime olarak kullanmak zorunda olduğumuz için kullanmak zorunda kalıyoruz. Kullanıyoruz. Ama gerçekte bunlar medeni değildirler. Medeni bir devlette nefisler tahrik edilmez. Medeni bir devlette insanlar nefislerinin kulu kölesi yapılmaz. Nefsin varlığı kabul edilir. Şeytanın varlığı kabul edilir. Eğer bir devlette, bir nizamda, bir düzende nefsin varlığı kabul edilmiyorsa, nefis sanki yokmuş gibi davranılıyorsa bu yalancılıktır. Şeytan yokmuş gibi davranılıyorsa bu gerçekleri görmezden gelmektir. Gerçekleri görmek isteyenler nefsin ve şeytanın varlığını her an görebilirler. Nefis vardır ve insanı daima kötülüklere teşvik etmektedir. Medeniyet nefsi zapturapt altına aldıkça medeniyettir. Medeniyet eğer nefisleri tahrik ediyorsa o medeniyet değildir. Şöyle bir bakın çevrenize. İnsanı aşağılayan, insanı aşağıya indiren ne kadar çok şey göreceksiniz. İnsanın nefsini tahrik eden ve şeytanın işini kolaylaştıran, insanı basit bir varlığa dönüştüren ne kadar çok etki, müessir göreceksiniz. Onların tesirinden kendinizi kurtarmaya çalışacaksınız. Halbuki eğer devlet medeniyeti esas almış olsa nefsi ve şeytanı dikkate almak zorundadır. Nefsi ve şeytanı dikkate aldığı zaman da insanın bu yönden zayıf olduğunu hesaba katar ve insanı nefsine ve şeytanına karşı güçlü kılar. İnsanın nefsine ve şeytanına karşı zayıflatan bir devlet medeni bir devlet olamaz. Nefsi inkar edenler, şeytan inkar edenler gerçekleri örtbas etmek istemektedirler ama her gün olan olaylar bu ikisinin de varlığını her gün defalarca ispatlamaktadır. Her gün çeşit çeşit kötü olayların olması nefsin ve şeytanın varlığını ispat eder. O halde bunu dikkate almak icap eder. Allah Azze ve Celle dünya nimetlerini insana basit gösterir. Dünya hayatını değerlendirmeyi öğretir. Ve bunu kim başarabilir? Allah'ın vaat etmiş olduğu o cennetlere kim ulaşabilir? Nefsiyle mücadeleyi kim kazanabilir? Dünya hayatını koyması gereken yere kimler koyabilirler? Dünya nimetlerinin basit olduğunu kimler anlayabilirler? Bu işin ilk şartının iman olduğunu ifade etmişti. Bunun ilk şartı nefse hakim olmanın, şeytanla mücadele edebilmenin, dünya nimetlerine kapılıp gitmemenin, ona karşı mücadele verebilmenin ilk şartı imana ulaşmaktır. İman hakikiye ulaşmadan insanın bunlara karşı mücadele verebilmesi mümkün değildir. İstediğiniz kanunu çıkartın, istediğiniz mektepleri kurun, istediğiniz dersleri verin. Eğer insanlar imana ulaşmadıysa, sizin mektepleriniz insanlara iman vermediyse, hiçbir zaman huzurlu bir toplum meydana getiremeyeceksiniz demektir. İşte ondan dolayıdır ki işin başı imandır ve Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarını anlatmaya başlarken burada her ne kadar Müminun suresinde anlatıldığı bir üslupla anlatılmıyor olsa bile burada da aslında müminlerin vasıfları anlatılıyor. Müminlerin ilk vasfı elbette ki imana ulaşmış olmalarıdır. O gün kitap ehlinin yanlış bir şekilde iman etmiş olan kitap ehlinin var olduğu bir dünyada, onların imanlarının bozuk olduğu ve imanın tamamen ters yüz olduğu, şirkin iman zannedildiği bir dünyada Allah Azze ve Celle yeniden peygamber göndermek suretiyle onları imana sahip kıldı. İman etmek isteyenlere imanı nasip etti. Ehli kitabın bile, bırakın müşrikleri, bırakın putperestleri, bırakın cahilleri, kitap ehliyiz diye övünenlerin bile sapmış olduğu, mağdubi aleyhim olan Yahudilerin, Uzeyr Allah'ın oğlu diyenlerin ve dalinden olan, sapmış olan Hristiyanların, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyenlerin var olduğu bir dünyada, bunların hakimiyetinin, ehli kitabın hakimiyetinin ve putperestliğin hakimiyetinin var olduğu bir dünyada Allah Azze ve Celle insanlara yeniden imanın yolunu gösterdi. Bu insanlara Allah'ın bir lütfudur. Defalarca göstermiş ve tekrar bir kez daha bir peygamber göndermek suretiyle onları imana ulaştırmıştı. İman edenler birdenbire değişiyorlardı. İman edenler hayatlarını değiştiriyorlardı. İman insan hayatını değiştirir. İman pasif adamı harekete geçirir. İman insanın ahlakını değiştirir. İman insanı ümit var yapar. İnsanın bir takım gereksiz korkularından kurtulmasını sağlar. Tevekkül etmeyi öğretir. Allah Azze ve Celle'ye güvenmeyi öğretir. İman sayesinde yükseldiler. İmana ulaşmış olanlar birdenbire değişiyorlardı. Daha düne kadar adi bir varlık durumunda olanlar, putlara tapanlar, onlardan yardım isteyenler birdenbire değişiyorlardı. Hayatlarının her alanına etki ediyordu. O zamana kadar iman onlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir kavramdı. Allah'ın varlığını sadece lafla söylüyorlardı. Allah var mı deseniz elbette var diyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle onlara gökleri kim yarattı deseniz Allah derler. Yeryüzünü kim yarattı deseniz o müşriklere, putperestlere sorsanız yine Allah derler. Fakat onların Allah hakkındaki inançları ne kadar basit idi. Onların Allah hakkındaki inancı nasıldı? Şu gökleri ve yeri yaratan kimdir deseniz Allah'tır diyorlardı ama onların Allah'tır derken halleri şuna benzer. Bir insana mesela şu kaleyi kim yaptı deseniz, tarihte şu kaleyi kim yapmış diye sorsanız, işte filan padişah veya filan kumandan der ya, onun için hiçbir kıymet harbiyesi var mıdır? Kendi gözünde o kumandanın bir kıymeti var mıdır? O kumandanın hesap vermeyi düşünür mü? O kumandandan zerre kadar korkar mı? O kumandandan, o hükümdardan korkmaz. O hükümdarın kendisini gördüğüne de inanmaz. O hükümdarın yarın kendisine hesap soracağını da düşünmez. Hiçbir şekilde onun hayatına tesir olmayacaktır o kumandanın. Bugün de o günde Hazreti Peygamber'in dünyaya geldiği dönemde de o günün müşrikleri de, bugünün müşrikleri de, hatta bugünün kendini Müslüman zanneden birçoklarının da Allah'a bakışı bu şekilde. Hayatına karışmayan bir Allah anlayışı, kılık kıyafetine karışmayan bir Allah anlayışı, hayatına tesir etmeyen bir Allah anlayışı, gökleri ve yeri kim yarattı deseniz Allah der. Fakat o Allah onun hayatına karışmayan bir Allah'tır. Tıpkı biraz evvel misalini verdiğim kişi gibi, şu kaleyi kim yaptı deseniz filan kumandan der. Fakat o kumandanın onun gözünde bir kıymeti olmayabilir. O kumandan kendisine kanunlar koyacak bir kumandan değildir. Vakti gelmiş ve geçmiş gitmiştir. Aynen öyle, birçoklarının Allah'a bakışı bu şekildedir. Sanki gökleri ve yeryüzünü yaratmış, ondan sonra emekliye ayrılmış olan bir Allah, haşa. Sanki gökleri ve yeri yaratmış, tüm insanların ve tüm mahlukatın rızıklarını veren, onlara bir nizam kuran ve sürekli olarak yaratan, öldüren, yaratan, öldüren, sürekli olarak bu nizamı muhafaza eden, fakat onların hayatına hiç karışmayan bir Allah, adeta hizmetçi olan bir Allah. Haşa, Allah onların hizmetçisi değildir. Bu kainatı yaratmış ve sonra hesabını soracaktır. Ve her şeyi görmektedir. Bizim Allah'a bakışımız ne şekilde olmalıdır? Hayatımıza karışan bir Allah. Her ne derse itaat etmek zorunda olduğumuz bir Allah. 5 vakit namazı emredebildiği gibi 50 vakit namazı da emredebilecek olan, emretme yetkisine sahip olan bir Allah. Miraç hadisini anlamayanların işte anlamadığı nokta bu. Miraç hadisini inkar edenlerin anlamadığı nokta bu. Hazreti Musa'nın bildiğini Allah bilmez mi diyenler, 50 vakit namaz peygamberimize emredildiği zaman Hazreti Musa'nın çık Rabbine yalvar, belki bunu biraz azaltır demesini böyle yorumlayanlar, Hazreti Musa'nın bildiğini Allah bilmiyor muydu diyenler, anlamak istemeyenler, sert bir kalple meseleyi anlayamayacaklardır. Taşlaşmış olan bir kalple meseleyi anlayamayacaklardır. Elbette ki Allah Hazreti Musa'nın bildiğini bilmektedir. Ancak Allah Azze ve Celle kendi yetkisini göstermek istemektedir. Ben yetkili bir Allah'ım demektedir. Ben yetkili bir Allah'ım. İstediğim gibi de emretme hakkına sahibim. 50 vakit de emrederim. Bütün zamanınızı ben verdim ve bütün zamanınızı bana vereceksiniz de diyebilirim. İman budur. Allah'a böyle bir yetki vermek. Namaz kılmanı emredebilir de başını örtmeni emredemez, öyle mi? Namaz kılman mantıklıdır da kadın için başını örtmesi mantıksızdır, öyle mi? Allah'ın emirlerini sorgulayanlar başlarındaki idarecileri sorgulasınlar. İdeolojileri sorgulasınlar. Sorgulama yetkisine sahip oldukları alanlarda bu yetkilerini kullansınlar. Yetkisiz oldukları bir alanda yetki kullanmaya kalkıyorlar. Allah'ı sorgulamaya kalkıyorlar. Neden diyorlar? Allah'ın kanunlarını sorguluyorlar. Allah'a teslimiyet göstermeyenler iman etmiş olamazlar. Nasıl bir iman? İşte böyle bir iman. Neyi emrederse teslimiyet göstereceğim diye düşünerek böyle bir iman. Bana her türlü emri emirle emretme hakkına sahip olduğuna inandığım bir Allah. İstediği gibi emredebilir. Yahkumu ma yurid. İstediği gibi hükmeder. Yef'alu ma yeşa, istediğini yapar. La yus'al amma yef'al. O yaptığından sual edilmez. İşte böyle bir iman. Ve hum yus'alun, ama insanlar sual edilecekler. Allah'a sual etmeye kalkanlar, Allah'ı sorgulamaya kalkanlar, Mekke müşriklerinin Allah inancından ne kadar farklıdır bunların inancı. Mekke müşrikleri de Allah'ın gökleri ve yeri yarattığına inanıyorlardı. Bu onları kurtarmadı. Müşrik olmak insan ebediyen cehennemlik olmasına sebep olur. Mekke müşrikleri göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını kabul etmekle birlikte Allah'ın istediği bir imana sahip değillerdi. Peygamber gönderen, kitap gönderen, onların hayatına karışan, kanunlar koyan bir Allah'a inanmıyorlardı. ve sonra kıyamet gününde onlara hesap soracak olan bir Allah'a inanmıyorlardı. Allah Azze ve Celle ise kanun koyandır. Peygamber gönderendir, kitap gönderendir. Kıyamet gününde de hesap soracak olandır. Bu şekilde inanmayan adam elbette ki hayatını değiştirmeyecektir. Tabii ki sadece yaratıcı bir Allah'a inanmak insanın hayatını değiştirmesine yetmeyecektir. Sadece yaratıcı olan bir Allah hayatımızı değiştirmez ki. Sadece rızık veren bir Allah'a iman hayatı değiştirmez ki. Hayatı değiştirecek olan iman, Allah'a ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa işte o şekilde imandır. O gün iman edenler değiştiler. Allah Azze ve Celle işte o yüzden öncelikle imandan bahsediyor. Çünkü bütün amellerin kabul olması iman şartına bağlıdır. Ve imanın da bir gereği olarak tevekkülü öğrenmesi gerekir müminin. Mümin tevekkülü öğrenmek zorundadır. Allah'a güvenmek zorundadır. Bu imanın gereğidir. Hakikatte iman etmiş olan bir insan Rabbine tevekkül eder. Çünkü Rabbinin dediğinin dışında hiçbir şey olmaz. Tevekkül insana bunu öğretir. Rabbinizin dediği gerçekleşecektir. Onun dediği dışında hiçbir şey senin başına gelmeyecektir. Bundan emin olmalısın. Tevekkül insanı cesur yapar. Tevekkül insana huzur verir. Rabbimin dediği dışında hiçbir şey başıma gelmez der, yoluna devam etmesini sağlar. İstikrarlı olmasını sağlar. Cesur olmasını sağlar. Görevini yapmasını sağlar. Tevekkülü anlamamış olanlar her şeyden korkarlar. Tevekkülü anlamamışlardır çünkü. Tevekkülü anlamayanlar her şeyden korkacaktır. Tevekkülü anlamayanlar cesur olmayacaktır. Tevekkülü anlamamış olanlar görevlerini yerine getiremeyecektir. Tevekkülü anlamamış olanlar Allah'ın kanunlarına da güvenmeyecektir. Tevekkül insanın Allah'ın kanunlarına güvenmesini de sağlar. Allah Azze ve Celle'nin bize göstermiş olduğu İslam'ın hareket metoduna uymamızı da sağlar. Allah bir kanun koyduysa o kanun doğrudur dedirtir. Madem Allah ve Resulü böyle söylenmiştir, o halde doğrusu budur dedirtir. Ona tevekkül eder ve yoluna devam eder. Tevekkülü bu şekilde anlamalıyız. Tevekkül sadece zorluk anında Allah'a güvenmek değil. Tevekkül aynı zamanda Allah'ın kitabına güvenmektir. Allah'ın koymuş olduğu kanunlara güvenmektir. Eğer bu kanunlar falan zaman içindir, 6. asır, 7. asır, 8. asır için olabilir en fazla, 20. asır, 30. asır için olabilir mi diyenler, Allah'a güvenmemektedirler. Allah'ın ilmine güvenmemektedirler. Allah'ı kendilerine benzetmektedirler. İnsanlar kanun koyduğu zaman, insanların koyduğu kanunlar 10 asır sonrasına hitap etmez. 20 asır sonrasına hitap etmez. Hatta 10 sene sonrasına bile hitap etmiyor. Bazen 10 gün sonra bile kanunun yanlışlığı anlaşılıyor. O yüzden sürekli kanunlar değiştiriliyor. Hatta anayasalar bile değiştiriliyor. Çünkü yanlışları ortaya çıkıyor. Allah'ın kanunlarını, kitabını kendi anayasalarına benzetenler, kendi kanunlarına benzetenler elbette ki Kur'an'a güvenmeyeceklerdir. O zaman için olan kitap nasıl olur da bu zaman için olur diyeceklerdir. O kitabı kendi kitaplarına, kendi kanunlarına, kendi görüşlerine benzetmektedirler. Bu insanın kendisini Allah gibi görmesi yahut Allah'ı insan gibi görmesidir. Her ikisi de cinayettir ve ebedi cehenneme insanı götürür. Allah Azze ve Celle insana benzemez, insan da Allah'a benzemez. İnsan Allah gibi kanun koyamaz. İnsanın koyduğu kanunlar ve kriterlerin ömrü kısadır. Çünkü insan insanı tanımaz. Çünkü insan kainatı da tanımaz. O yüzden koyduğu kanunlar ve kriterler ne insana uygun olur ne de kainata, tabiat kanunlarına. Aynı zamanda insan gaybı da bilmez. Dolayısıyla koymuş olduğu kanunların ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemez. Ama Allah böyle değildir. Allah insanı yaratandır, insanı tanıyandır. Allah kainatı yaratandır, kainatı tanıyandır. Allah gaybı bilendir, ileride bu kanunlar ne gibi sonuçlar doğurur bunu bilendir. Dolayısıyla Allah'ı insana benzetemezsiniz. Allah'ı insana benzetmiş olmaktadırlar. Allah'ın kitabına güvenmeyenler, Allah bir kanun koyduğu zaman bu zamanda olmaz diyenler, bu kanun o zaman içindi diyenler, kendi kanunlarına benzetenler, Allah'ı insana benzetmiş olurlar. Hem tevekkül etmemiş olurlar, hem de kendilerini Allah makamına koymak zorunda kalırlar. Kendileri yeniden kriterler ve kanunlar koymak zorunda kalırlar. Bir bakıma ilahlık taslamış olurlar. Bundan kurtulmaları Allah'a tevekkül ile mümkündür. O yüzden tevekkül ile iman beraber zikrediliyor. İman etmeyen, hakkıyla iman etmeyen yani Allah'a tevekkül edemeyecektir. İman insanın hakkıyla tevekkül etmesini sağlar. Dolayısıyla hakkıyla iman etmeyenler tevekkül etmeyecektir. Tevekkül edemeyenler de imanlarını kontrol etmelidirler. Mesele iman meselesidir. Eğer Allah'a tevekkül edemiyorsa bir insan, hakkıyla iman etmemiştir. Hakkıyla iman etmiş miyim diye merak ediyorsan, Allah'a tevekkül edebiliyor musun, edemiyor musun? Ona bakmalısın. Bütün meselelerinde Allah'a tevekkülü gerçekleştirebiliyor musun? Hem rızık meselesinde, hem başına gelecek olan musibetlerle ilgili, bütün hayatınla ilgili, hayatının her anında tevekkülü başarabiliyor musun? Ne kadar başarabiliyorsan o kadar iman etmişsin demektir. İman ve tevekkül beraberdir. O yüzden Allah Azze ve Celle burada birlikte zikrediyor. Bu dünya nimetlerine aldanmamış olanlar, dünya nimetlerine aldanmamış olanlara şöyle şöyle nimetler var. Ama bunlar kimlerdir? İman etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olanlar. Tevekkülü başarmış olanlara bu nimetler vaat edilmektedir. Demek ki Allah'a tevekkül edemeyenler için böyle bir vaat söz konusu değildir. Allah'a tevekkül edememiş olan adam o derecelere ulaşamayacaktır. İman etmiş olsaydı tevekkülü başarabilirdi. Tevekkülü her yönüyle ele almak icap eder. Şumullu bir kelime olarak düşünmek lazım. Şumullu bir şekilde anlamak lazım. Hem Allah'ın kitabına tevekkül etmek, onun kanunlarına güvenmek, onun kanunlarında hata olmayacağına iman etmek ve anlamasak bile ona teslimiyet gösterebilmek. Anlamasak bile şartsız ve pazarlıksız bir şekilde iman edebilmek. Şöyle olursa kabul ederim, şöyle olursa kabul etmem dememek. Şöyle olursa şu şartlarla, şu imkanlarla, şu garantilerle Allah yolunda mücadeleye katılırım. Rızkımı garanti ederseniz, ailemi garanti altına alırsanız, ancak o zaman bu mücadeleye katılırım. Aksi halde bu mücadeleye katılamam diyenler, şartlı ve pazarlıklı olanlar, bunlar imana ulaşmamış kimselerdir. İmana ulaşmış olsaydılar pazarlıkçı olmazdılar. İmana ulaşanlar şartlı bir şekilde iman etmezler. Onlar her ne diyorsan Rabbim derler. Her ne diyorsan ben sana aitim derler. Zamanım da sana aittir. Namazım da senin için. Hayatım da senin için. Ölümüm de senin için. Her şeyim sana aittir. Hayatım da ölümüm de namazım da diğer ibadetlerim de. Bütün her şeyim sana aittir. İstediğin gibi kullan beni. Kul olmak budur. Allah'ın elinde bir alet gibi olmayı kabul etmektir. Nasıl ki usta aleti istediği gibi evirir, çevirir, kullanır. Kul olmak budur. Allah'a böyle bir teslimiyet göstermektir. Bu şekilde teslimiyet gösteremeyenler tevekkülü başaramamışlardır. İman budur. Böyle bir teslimiyet. Allah neyi emrederse söz onundur. Karar ona aittir. İşte bu şekilde düşünebilmek, böyle bir şekilde iman edebilmek. Allah Azze ve Celle'ye tam bir tevekkülü gerçekleştirebilmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. Hakiki imana ulaşmamış olanlar zor anlarda tevekkül de gösteremeyeceklerdir. Tevekkülü başarmak isteyenler, o yüksek dereceye ulaşmak isteyenler, denizle Firavun arasında kalsa bile Allah'ın dediği olur deyip yoluna devam edenler, kelle inne ma'ye rabbi seyehdin demek isteyenler, hayır Rabbim benle beraberdir, ben onunla beraber olmadan evvel o benimle beraberdir, bana mutlaka yol gösterecektir, eğer vazifem sona erdiyse zaten mesele yok, yok eğer vazifem devam ediyorsa o zaman Allah Azze ve Celle bana mutlaka yardım edecek ve yol gösterecektir diyebilenler, onlardan olmak isteyenler hakiki imana ulaşmak zorundadırlar. Yoksa o anda onu söyleyemeyeceklerdir. Firavun'la deniz arasında kaldıkları zaman eyvah diyenlerden olacaklardır. Eyvah diyenlerden olmak istemeyenler hakiki imana ulaşmak zorundadırlar. Allah'a tam güvenebilmek Allah'ın kudretini tam anlamakla olur. Tam tevekkül kudretullah'ı tam anlamakla mümkündür. Allah'ın rahmetini, Allah'ın kudretini tam anlayan adam, Allah'ın her şeye kadir olduğundan tam mutmain olan adam, Allah'a tam tevekkülü gerçekleştirebilir. Allah'ın sanatına bakmayan, kainata bakmayan, mahlukata bakmayan, mevcudata bakmayan adam nasıl olur da böyle bir imana sahip olabilir? Nasıl olur da kainata bakmadan Allah'ın her şeye kadir olduğunu anlayabilir? Kainata baksaydı bunu anlardı. Anlasaydı tevekküle de ulaşabilirdi. İşte onun için Allah Azze ve Celle o ahiretteki nimetlerin bu imana ulaşmış, tevekküle ulaşmış olan kimselere ait olduğunu bize ifade eder. Onlar öyle kimselerdir ki Allah Azze ve Celle müminlere gerekli olan sıfatları kazandırmak istiyor. Evvela imana kavuşmalılar, sonra tevekküle ulaşmalılar. Çünkü Mekke'dedirler. Bu ayetler Mekke'deyken geldi. Mekkeli Müslümanların tevekküle ihtiyacı var. Kafirler hakim durumda Mekke'ye. Müslümanlar azınlık. Tüm dünya kafir. 3-5 Müslüman var sadece dünyada. Ve herkesin kendi akrabası, kendisinin baş düşmanı. Hepsi yalnız. Hepsi kendi ailesinden dışlanmış. Tam o anda Allah Azze ve Celle onlara bu ahlakı kazandırıyor. Allah'a tevekkül edenlere nimetler var deniyor. Tevekkülü öğretmek istiyor. Çünkü Mekke'dedirler. Zor günler yaşamaktadırlar. O zor günlerden sonra kolay günlerin geleceğine inanmalıdırlar. Allah'a tevekkül edip yollarına devam etmelidirler. Allah Azze ve Celle hem onlara tevekkülü öğretir kitabıyla, hem de onlara gelecek günlerin güzel olacağını müjdeler. Böylece müminlerin yollarına devam etmelerini sağlar. Yola devam edebilmek bunlarla mümkün. Hakiki imanla iman etmek ve gelecekten ümit var olmak. Çünkü Allah sonsuz kudrete sahiptir. O halde her şey onun elindedir. Onun dediği gerçekleşecektir. küfrün ve zulmün, fıskı fücurun bir dönem hakimiyet ele geçirmiş olması, batılın bir dönem gücü kuvveti eline almış olması geçicidir ve batılın hakimiyeti daimi değildir. Tarih de buna şahittir. Hiçbir zaman batılın hakimiyeti uzun sürmemiştir. Önemli olan müminler görevlerini yerine getirsinler. Ve bunu yaparken Allah'a tevekkülü başarsınlar. Allah'a tevekkülü öğrenmiş olanlar, sorgusu sualsiz cennete girecek olan kimselerdendirler. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bir hadiste öyle buyurur. Sorgusu sualsiz cennete girecek olan kimseler var. Ümmetinden 70 bin kişi böyledir buyuruyor. Başka rivayetler var bununla ilgili. Sonuçta bu kimseler kimlerdir diye sorulduğu zaman işte onlardan birisi tevekküle ulaşmış olanlar. Allah'tan başkalarından yardım istemeyenler, Allah'a tevekkül edenler, başkalarına değil, sadece Allah'a güvenmeyi başarmış olanlar. Çünkü bu kuvvetli bir imanla mümkündür. Ve işte bunu başaranlar ve bununla birlikte büyük günahlardan kendilerini korumuş olanlar, büyük günahlardan da kendilerini korumuş olanlar, büyük günahları daha evvel anlatmıştım. Kur'an ve sünnette büyük günah olarak zikredilenler büyük günahtır. Ya da onlara denk ya da onlardan daha büyük olanlar, onlar da büyük günah kapsamındadır. 7'den 467'ye kadar sayanlar olmuştur. Bazı hadislerde 7, bazı hadislerde o 7'de zikredilmeyen başka bir takım büyük günahlar zikredilmiştir. 17'ye kadar da bu şekilde çıkartılmıştır. Fakat onlara denk olanlar da sayıldığı zaman 467'ye kadar da çıkartanlar olmuştur. Her ne ise sonuçta büyük günahlardan ve fevahişten, fuhşiyattan, hayasızlıktan, edepsizlikten uzak duranlar, onlardan kendilerini koruyabilenler, işte onlaradır bu Kur'an vaat etmiş olduğu cennetler ve nimetler. Hayasızlıklardan kaçınanlar ve büyük günahlardan kaçınanlar. Allah Azze ve Celle insanları kendi yaratmıştır. O yüzden insanlarda günaha meyil olduğunu bilmektedir. Ve kullarının küçük günahlarını bağışlamaktadır. Onlardan büyük günahları terk etmelerini istemektedir. Küçük günahları Allah bağışlar. Eğer günahların büyüklerinden sakınacak olursanız, sizin küçük günahlarınızı, seyyielerinizi örteriz buyurur Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla insanın insan olduğu ve beşer olduğu, hata edebileceği, nefsinin olduğu, şeytanının olduğu bilinmektedir. Bu din insan gerçeğini kabul edecek şekilde gönderilmiştir. İnsanı melek olarak kabul etmez. İnsandan meleklik de istemez. Bu din insanı insan olarak kabul eder. İnsanı melek yapmaya da çalışmaz. Hristiyanlık insanı melek yapmak istedi. Daha beter günahkar etti. Ruhbanlığı yol olarak gördü. Nefsi terbiye edebilmek için ruhban olmak lazım dedi. Hayatın dışına çıkmak lazım dedi. Dağlarda, mağaralarda yaşamak lazım dedi. Evlenmemek lazım dedi. Yememek, içmemek lazım dedi. Uyumamak lazım dedi. Nefse işkence yapmak lazım. Bu şekilde nefsi terbiye etmek lazım dedi. Güya bu şekilde insanı yükseltecekti. Alçalttıkça alçalttı. Dinsizleştirdi. Yanlış din insanları dinsizliğe götürdü. İnsanlar yanlış dinden uzaklaştılar. O yüzden kiliseler bomboş kaldı. Kimse çocuğunu rahip yapmak istemedi. Rahipler bir şehre girdiklerinde o şehrin kadınları çocuklarını evlerine kaçırıyorlardı. Rahipler çocukları zorla götürüyor, rahip yapıyorlardı. Çünkü hiç kimse isteyerek rahip olmuyordu. Çocukken götürdüler, götürdüler. Yoksa kimseyi rahip yapamıyorlardı. Onun için kadınlar, rahipler şehre girdiği zaman çocuklarını kaçırıyorlardı. Böyle bir din insanları dinsiz yapmaz da ne yapar? Güya insanlar hiçbir günah işletmeyecekler. Halbuki bu şekilde insanı en büyük günahı işlettiler. Dinsiz yaptılar. Dinden imandan soğuttular, nefret ettirdiler. En büyük günahı işletmiş oldular. Allah Azze ve Celle bize melek olmamızı emretmez. Büyük günahlardan kaçınırsanız, o zaman nukeffir ankum seyyiatikum, sizin seyyiyelerinizi, hatalarınızı da örteriz. Günah, küçük günahlarınızı affederiz, örteriz onları. Ve nudhilkum mudhalen kerime, sizi güzel bir yere sokarız. Cennette güzel bir yere girersiniz. Bir mudhal-i kerime Allah sizi sokar. Cömertlik, cömertliğin son derece olduğu bir cennete sizi sokar. Siz önemli olan kendinizi büyük günahlardan koruyun. Allah Azze ve Celle insanı insan olarak kabul ediyor. Bu dini gönderen, bu insanı yaratandır. İnsanı olduğu gibi kabul etmektedir. Eğer, hatta din bunun ötesini dahi söylemiştir. Eğer hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi götürür, yerinize günah işleyecek başka bir toplum getirir. Onlar günah işler ve sonra da tövbe ederlerdi. Allah Resulü öyle buyuruyordu. Bırakınız hiç günah işlemeyen bir insan olmayı emretmeyi. Hatta diyor, hiç günah işlemeseydiniz, sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir, onlar günah işler ve sonra tövbe ederlerdi. Allah hiç günah işlememenizi değil, büyük günahlardan kaçınmanızı istemektedir. Ve küçük günahlardan da kaçınabildiğiniz kadar kaçının, takva sahibi olun. Ama özellikle büyük günahlardan kaçınmakla emrolunuyoruz. Ama ufak tefek bazı hatalar olsa bile tövbe kapısı açıktır deniyor, tövbe edin. Allah Azze ve Celle tövbe edenlerin tövbesini kabul etmek istiyor. Nasıl, eğer hiç kimse günah işlemeseydi Allah nasıl gafur olacak? Allah bütün isimleriyle muamele eder. Bütün isimleri kendisine lazımdır. Bütün isimleriyle kainata hükmeder. Eğer affedilecek bir şey olmazsa o zaman neyi affedecek? O zaman nasıl gafur olacak? Nasıl rahman olacak? Nasıl rahim olacak? Kime rahmet edecek? O yüzden Allah Azze ve Celle, sizi büyük günahlardan kaçının, küçük günahlardan da kaçınmaya çalışın. Ama bazı hatalar işleseniz bile tövbe edin, Allah tövbenizi kabul eder, korkmayın. Hatta büyük günah işlemiş olsan bile tövbe edersen tövbe kapısı açıktır. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki o nefislerine zulmetmiş olan kullarıma, ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım, benim onlara böyle söylediğimi söyle. De ki onlara, ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Allah size böyle söylüyor yani. Yani peygamberimiz böyle demiyor. Kullarım demiyor. Allah peygamberine böyle söylemesini emrediyor. De ki onlara, ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Sen benim adıma söyle yani. La taknatu min rahmetillah. Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. O bütün günahları bağışlar. Yeter ki siz tövbe edin. Allah Azze ve Celle günahlarınızı bağışlamak istiyor. Eğer hiç günah işlememenizi isteseydi zaten sizi yaratmazdı. O zaman hiç günah işlemeyen kulları zaten vardı. Melekler vardı. Allah sizi yarattı. Eğer hiç günah işlemeyen varlıklar olmanızı isteseydi, sizi de melek olarak yaratırdı. Nefissiz yaratırdı. Şeytan size tesir edemez bir şekilde yaratırdı. Ama nefsiniz var, ama şeytanınız var. Demek ki Allah Azze ve Celle sizin tamamen sıfır günahkar olmanızı istemiyor. Yani hiç günah işlememenizi istemiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle sizin bazı hatalarınız olacak, bunu kabul ediyor ve onları da bağışlama sözü de veriyor. Yeter ki siz tövbe istiğfar edin. Bunlar, böyle olanlar, iman edenler, Allah'a tevekkül edenler, sonra da büyük günahlardan sakınanlar, bunlar Mekke'de geldi. Mekke'de iman vardı, tevekkül vardı. Ancak büyük günahlar daha tam belli değildi. Allah Azze ve Celle büyük günahların da olduğunu ifade etti. O zamandan kalpleri buna hazırladı. İleride gelecek, içki haram olacak, faiz haram olacak, bir takım günahlar tayin edilecek ve bunlar büyük günah kapsamına alınacak. Mekke'de henüz daha bu günahlar yok. Mekke'de şirk var, büyük günah olarak insanlara öğretilmiş. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi gibi bir takım günahlar var, insanlara bildirilmiş olan. Ama daha içki gibi, faiz gibi, kumar gibi, bir takım domuz eti gibi, leş gibi, kan gibi bir takım haramlar daha tayin edilmemişti. Allah Azze ve Celle müminleri o günlere hazırlıyor. İleride bunlar tayin edildiği zaman, bu haramlara haram dendiği zaman hazır olun yani. Onlardan kaçınacaksınız. Bu ayetler geldiği zaman belki bazı müminler kafalarında bir takım soru işaretleri de oluşmuş da olabilir. Ya Rabbi, hangi büyük günah acaba? Onların bildiği çünkü bir iki tane büyük günah vardı o zaman. Acaba hangi büyük günah? Herhalde yani demek ki ileride başka günahlar tayin edilecek. Demek ki bugün serbest olan bir takım şeyler ileride herhalde yasaklanacak. Allah Azze ve Celle'nin eğitim yönteminde bu var. İleriden bahseder. İleride emredilecek veya nehyedilecek olan bir şeyden Mekke'deyken de bahseder. Mesela Mekke'de zekat daha emredilmemiştir ama zekattan da bahseder. Tavsiye şeklinde. Müminleri zekata hazırlar, onların kalplerini zekata hazırlar. Henüz daha sınırları belirlenmiş, zekat emredilmemiştir. Fakat onlara infaktan bahsedilir, burada da bahsedilecek. Böylece onlar infak etmeyi düşünmeye başlarlar ve sonra Medine'de, Medine'nin ikinci yılında zekat farz olduğu zaman şaşırmazlar. Zaten de daha evvelden bu gündeme getirilmişti. Kalpler buna hazırlanmıştı. Bu eğitim yöntemidir. Kur'an'ın eğitim yöntemidir. Yarınlarda emredilecek olan şeylere bugünden hazırlar. Yarınlarda haram kılınacak olan şeylere bugünden hazırlar. Yarın cihat emredilecekse daha Mekke'deki ayetlerde cihattan bahseder. Halbuki daha Mekke'de cihat emredilmemiştir. Müzzemmil suresi biliyorsunuz ki Mekki'dir. İlk zamanlarda gelmiştir. Müminler geceleyin kalkıp namaz kılmakla emrolunmuşlardı. Bir sene sürdü. Sonra bu hüküm kaldırıldı. Bir sene sonra surenin son ayeti geldi. Vallahi Azze ve Celle bu hükmün kaldırıldığını ifade etti. Ve orada çünkü dedi Allah biliyor ki içinizden bir kısmına bu zor gelmektedir, zor gelecektir. Çünkü ileride yolculuklar yapacaksınız. Uzak yolculuklara gideceksiniz. Bu Müslümanlara haber vermekti. İleride böyle güce ulaşacaksınız. Ve sonra içinizden bir kısmı da savaşa gidecek. İşte o zaman geceleyin kalkmak, saat tutmak, bir saate bakarak, daha doğrusu yani gece karanlığına bakarak namaz kılmak, gecenin üçte biri kadar, yarısı kadar veya biraz daha fazla size çok zor gelecek. Allah bunu bilmektedir. O yüzden bu hükmü kaldırmıştır. Geceleyin kalkıp namaz kılma hükmünü kaldırmasının hikmeti budur. diyerek Allah Azze ve Celle müminlerin ileride uzun yolculuklara çıkacak bir güce ulaşacaklarını, korkmadan dünyanın her tarafına gidebileceklerini ve aynı zamanda savaşabilecek bir duruma geleceklerini ve ileride cihadın onlara farz olacağını haber veriyordu, tabiri caizse çıtlatıyordu. Bu bir eğitimdir. Eğitim de bir yöntemdir. Henüz daha farz olmamış olan bir şeyden bahsederek onların kalplerini buna hazırlar ve o şey farz olduğu zaman onlar şaşırmazlar ve kocunmazlar. Zaten kalpler hazırlanmıştır. Burada da henüz daha çok fazla büyük günah yok Mekke'de. Fakat müminlerin kalpleri hazırlanıyor. İleride böyle olacak bir takım günahlar haram. Haramlar büyük günah kapsamına alınacak. Bazı yasaklar olacak. Çünkü devletiniz olacak. Devlet olunca ona göre de bir takım yasaklar da konulacak. Şimdi devletiniz yok. O yüzden size çok haramlar tayin edilmedi. Ama ileride devlet sahibi olacaksınız. İşte o zaman bir takım kurallarınızın olması gerekecek. Hayata hükmedecek çünkü devlet. Bu din hayata hükmetmek için gönderildi. Hayata hükmedecek. İşte o zaman bir takım şeyler yasaklanacak. Çünkü devletinizin gücü olacak arkanızda. Ve o zaman yasaklayabileceksiniz. İşte o zaman bir takım şeyler yasak olacak. Şimdiden buna hazırlar Allah Azze ve Celle. O müminler ki, müminlerin sıfatları anlatılıyor. Onlar iman edenlerdir. O cennet nimetlerine kavuşacak olan müminlerin sıfatları. İman etmişlerdir. Ve imanın gereği olarak Rablerine tevekkül etmişlerdir. Ve sonra büyük günahlardan kaçınmışlardır ve ileride tayin edilecek olan büyük günahlardan da kaçınacaklardır. İşte bunlar ve izâ mâ gadibû hum yaghfirûn ve öfkelendikleri zaman da bağışlarlar. Ve bunlar, bu sıfata sahip olanlar öfkelendikleri zaman da bağışlarlar. Burada ve izeme gadibu yagfirun buyurulsaydı da olurdu. Hum yagfirun şeklinde gelmiş olması kasır ifade eder. Yani sadece bu sıfatlara sahip olanlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutabilirler ve bunu başarabilirler. Sadece iman edenler, sadece tevekküle ulaşmış olan, o dereceye gelmiş olanlar el mütevekkilun, onlar tevekkül sahipleri ve büyük günahlardan kaçınmayı başarmış olanlar. İşte ancak bunlar hum yagfirun, ancak bunlar bağışlayabilirler. Öfkelerine hakim olabilirler. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde de kazım olanlardan bahseder. Kazım olanlar. Öfkelerini yutanlar. Vel kazımin el gayz. Öfkesini yutanlar. Vel afine anin nas. Ve insanları bağışlayabilenler. İnsanın zayıf bir varlık olduğunu kabul edenler, insanın hata edebileceğini kabul edenler ve bağışlamayı başarabilenler. Allah Azze ve Celle bu sıfatları bize anlatarak iman ehlinin bu sıfatlara sahip olduğunu söyleyerek bizde bu sıfatların oluşmasını istediğini belirtir. Bunlar yarınlarda devlet sahibi olacak olan kimselerdir. Şu anda bunlar Mekke'dedirler. Zayıftırlar, güçsüzdürler. Zaten güçsüz olanlar bağışlayamaz ki. Güçlü insan bağışlar. Güçsüz olan zaten intikam almaya gücü yok ki. Neyi bağışlayacak? Mekke'deyken bunlar intikam alacak bir güçleri henüz yoktu. Ama Allah Azze ve Celle onlar bağışlarlar buyuruyor. Zaten güçsüzdürler, neyi bağışlayacaklar? Güçlüyseniz, intikamınızı alabilecekseniz, buna rağmen almıyorsanız bağışlıyorsunuz demektir. Güçsüzseniz, intikam alamayacaksanız neyi bağışlamış sayılırsınız ki? Allah Azze ve Celle burada Mekke'deki zayıf ve intikam almaya gücü yetmeyen Müslümanlara bu ahlakı kazandırmak istiyor. Onlar öfkelendikleri zaman bağışlarlar. Neden bu ahlakı kazandırmak istiyor? Zaten bunlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutmak zorunda olan insanlar. Çünkü güçleri zaten yok. Allah Azze ve Celle ileride gücünüz olacak demek istiyor. İntikam alacak güce ulaşacaksınız. Bu müminlere aynı zamanda bir müjdedir. Aslında bu istikbalden haber vermektir. Gaybtan bir haberdir. Aslında bu bir mucizesidir Kur'an'ın. Allah Azze ve Celle ileride olacak olan olayları bazen açık bazen üstü kapalı söyler. İşte burada sanki üstü kapalı bir ifade var. Onlar öfkelendikleri zaman bağışlarlar. Yani siz bağışlayabilecek bir güce ulaşacaksınız. Öyle günler gelecek ey müminler. Devlet olacaksınız ve dünyada sözünüz geçecek. Ve işte o zaman intikam almayacaksınız. İntikam alacak güce ulaşacaksınız. Ama almayacaksınız. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethetti. Bu ayet geldikten aşağı yukarı 10 sene kadar sonra, 10-12 sene kadar sonra Mekke'nin fethi gerçekleşti. Ve intikam alabilirdi. Fakat Mekke'ye girerken öyle bir güzel girdi ki, kimseyi öldürmeyin diyerek girdi. Şehir fethedildi. Karşı koyacak güçleri kalmamıştı Mekkelilerin, teslim oldular. Ve Allah Resulü devesinin üzerinde o kadar eğilmişti ki, o kadar mütevazi olarak Mekke'ye girdi ki, Beytullah'a öyle girilmesi gerekir. Padişah gibi girmedi. Atının üzerinde, elinde kılıç, başı dimdik bir kahraman edasıyla girmedi. Bazı resimlerde öyle gösterilir padişahlar. Bilmem, acaba gerçekten de öyle mi girdiler? Mesela Fatih İstanbul'u fethettiğinde öyle mi girdi gerçekten? Bilemiyorum. Ama benim bildiğim, herkes Fatih'in önünde secdeye kapandı. İstanbul halkı, Hristiyanlar secdeye kapandıkları zaman Fatih Sultan Muhammed onlara kalkın ayağa demişti. Kalkın ayağa. Ben Sultan Muhammed hepinize diyorum ki hepiniz serbestsiniz. Çünkü Hazreti Peygamber'den bunu öğrenmişti. Allah Resulüne yıllarca zulmedenler teslim oldular Mekke'nin fethinde. Allah Resulü onların topraklarına girerken, daha doğrusu kendi memleketine girerken, şimdi intikam almanın sırasıdır demedi. Öyle demedi. Tam tersine, tayin etmiş olduğu komutanlardan birisi, bugün intikam günüdür dedi. Allah Resulü onu derhal görevden aldı. Öyle dediğini söylediler peygamberimize. Ya Resulallah, tayin ettiğin filan komutan böyle konuşuyor. Bugün intikam günüdür diyor. Derhal görevden alıyorum dedi. Bugün intikam günü değil. Sonra topladı Mekkelileri, dedi ki benden ne bekliyorsunuz ey Mekkeliler? Dediler ki sen kerim bir kardeşimizin oğlusun. Baban da kerimdi, babanın babası da öyleydi. Senden de kerim olmanı bekliyoruz. Cömertçe davranmanı ve bizi bağışlamanı bekliyoruz. Hepiniz serbestsiniz dedi. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hepiniz serbestsiniz. gün intikam günü değildir. Bağışlama günüdür. Allah Azze ve Celle eğer müminleri bu şekilde terbiye etmeseydi bu Mekki ayetlerle, bu ele almış olduğumuz sure malumunuz Mekke'de indi. Daha doğrusu hicretten evvel indi diyelim. Hicretten evvel inenler Mekke'yi sayılırlar. Mekke'de inmesi inmemesi önemli değildir. Başka bir yerde inmiş olsa da hicretten evvel indiyse Mekki'dir. Hicretten sonra indiyse Mekke'de inmiş olsa bile medenidir. Hicretten evvel inmiş olan bu surede Müslümanlar daha zayıf iken ve zulüm altında inim inim inlerlerken Allah Azze ve Celle onlara bu ahlakı kazandırıyordu. Çünkü ileride onlara zafer verecek, galibiyet verecek. Kimisi komutan olacak, kimisi vali olacak, kimi ileride halife olacak. Bu ahlakı kazanmazlarsa bunlar şimdiden Allah onları pişiriyordu. Hem zulümlerle, işkencelerle, üzüntüyle, acıyla, çileyle hem onları pişirdi Mekke'de. Hem de onlara bu ahlakı kazandırdı. Eğer bunlara bu ahlak kazandırılmasaydı Medine'de İslam devletine sahip olduktan sonra hele Mekke'yi fethettikten sonra görürdünüz bunların ne kadar zulmettiklerini, kendilerine zulmedenlerden nasıl intikam aldıklarını. Ama Allah Azze ve Celle onları terbiye etti. Peygamberimizin ifadesiyle Rabbim beni terbiye etti ve ne güzel terbiye etti. Rab terbiye eden değil mi zaten? Ne güzel terbiye ediyor. Onlar sadece bu sıfatlara sahip olanlar bu zor işi başarabilir, bağışlayabilirler. Çünkü öfkelendiği anda insanın bağışlayıcı olması çok zor. Çok zor. Onlar bu sıfatlara sahiptirler. Ayrıca وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ ve onlar öyle müminler ki bu cennete kimler girecekler? Müminlerin vasıfları anlatılıyor. Aynı müminin suresine benziyor burası. Başka bir açıdan ele alıyor Allah Azze ve Celle. Mekke'deki mümine kazandırmak istediği vasıflar. Medine'deki Müslümana kazandırmak istediği vasıflar daha başka. Mekke'dekilere kazandırmak istediği vasıflar daha başka. Daha doğrusu kısım kısım kazandırıyor diyelim. Allah Azze ve Celle Mekke'de bir kısım vasıflar kazandırıyor. Sonra Medine'de başka bir bazı vasıflar kazandırıyor. Böylece kamil bir insan meydana getiriyor. Ne güzel terbiye ediyor. Onlar öyle kullardır ki وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Rablerine icabet edenlerdir. Rableri onlara bir emir verdiği zaman başım üzerine ya Rabbi derler, sorgulamazlar. Hatta düşünmezler. Allah böyle emrediyor denildiği zaman düşünmezler. Düşünen hakiki imana ulaşmamıştır. Allah sana şöyle emrediyor denildiği halde hala tereddütler geçirenler, acaba bir yolu yok mu diyenler, bir yol arayanlar, mesela zekat verecek, zekat şöyledir denildiği halde acaba başka bir yol yok mu, acaba şöyle düşünsek olmaz mı, acaba yani zekatı azaltabilmek için, zekattan kaçırabilmek için başka yollar arayanlar, Rablerinin emrine tam bir teslimiyetle teslimiyet gösteremeyenler, icabet edemeyenler. Bunlara öyle vaatte bulunulmuyor. Pazarlıkçı olanlar, şöyle olursa iyi, böyle olursa yapamam diyenler. Şu kadar olursa yaparım, şu kadar olursa yapmam diyenler. Bunlara vaat edilmiyor bu cennetler. Bu müminlerin vasıfları anlatılırken deniliyor ki onlar ki Rablerine icabet etmişlerdir. Eden kimselerdir. Rabbe icabet, Rab'den geleni kabul etmek. Rab'den gelen farzları ve Rab'den gelen haramları aynen kabul etmek ve tereddütsüz kabul etmek. Pazarlıksız kabul etmek, şartsız ve şurtsuz olmak. Allah mı dedi diyebilmek. O halde mesele yok diyebilmek. Allah ve Resulü dediyse mesele yok diyebilmek. Allah'ın peygamberine icabet etmek de buna dahil. Rablerine icabet edenler, Rablerinden gelene, Rablerinin gönderdiğine icabet edenler, peygambere icabet edenler ve peygambere beyat edenler, icabet edenler sınıfındandırlar. Peygambere beyat, Allah'a beyattır çünkü. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sana beyat edenler hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. Sana beyat etmiş olanlar gerçekte sana beyat etmiyorlar. Allah'a beyat ediyorlar. Sanki ellerini senin eline koymuyorlar. Allah'ın sanki eli vardır da ona koyuyorlar. Bilemediğimiz bir el, Allah için bizim elimiz gibi bir el düşünmek tabii ki caiz değil. Allah'ın eli, yedullahi fevka idihim, Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Onlar sana beyat ederlerken, söz verirlerken ayrılmayacağız itaatten. Zorlukta ve darlıkta, meşakkatte her zaman itaat edeceğiz deyip söz verirlerken yedullahi fevka idihim, aslında onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardır. Hakikatte onlar sana değil Allah'a beyat etmişlerdir. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin Allah'a icabetinin tam olması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü bey'a satıştır aynı zamanda. Bey'at yani. Sondaki tenis olduğu için vakıf halinde duruş durduğunuz zaman he olarak okunur, bey'a denir. Geçiş halinde bey'at dersiniz. Bey'at yani bey'a satıştır. Yani insan kendini Rabbine satmaktadır. Allah'a icabetin en zirve şekli budur. Allah'a beyat etmek. Hazreti Peygamber'e beyat etmek suretiyle, Allah'tan gelenleri aynen kabul etmek suretiyle, tereddüt etmeden ve düşünmeden, Rabler onlara diyecek ki yarın, bakın nasıl yetiştiriyor Allah, nasıl eğitiyor, ne güzel eğitiyor. İcabeti öğretiyor. Mümin olmanın şartını öğretiyor. Mümin böyle olan insandır. Rablerine icabet ederler. Rableri yarın çünkü onlara bir takım şeyler emredecek. Ve bir takım şeyleri onlara yasaklayacak. O zaman icabet edecekler. Tamam ya Rabbi diyebilecekler. Eğer bu eğitimden geçirilmeseydiler bunlar her dakika saat itiraz ederlerdi. Böyle bir eğitim, teslimiyeti öğreten bir eğitim. Bunu verdikten sonra Allah... Artık ondan sonra Hazreti Peygamber'in işi kolay oldu. Allah ne emrettiyse tamam dediler. Ne emrettiyse tamam dediler. İtiraz etmediler. Çünkü icabeti öğrendiler. Çünkü teslimiyeti öğrendiler. Eğer bu teslimiyeti öğretmezseniz, teslimiyeti öğretmek çok zordur. Teslimiyeti anlamamış adamlara teslimiyeti öğretmek dünyanın en zor işlerindendir. İtirazcı bir karaktere, her şeyi sorgulamayı marifet bilen bir karaktere, herkesi sorgulayan ve herkesi tenkit etme hakkını kendinde bulan bir karaktere teslimiyeti öğretmek çok zor bir iştir. Böyle bir insana o diyorsa tamam dedirtebilmek çok zordur. Ve Allah Azze ve Celle bunu öğretmiştir. Bedevi araba, özgürce yaşamaya alışmış adama, çölde ne devlet var, ne kanun, ne asker var, ne polis, hatta aşiret reisi bile yok. Güya aşirettirler, aşiretlerin reisi bile yoktu doğru dürüst. Mekke'deki aşiretlerin reisi kimdi kimse bilmez. Çünkü yoktu ki. Aşiretlerin büyükleri vardı sadece. Bir emir komuta yoktu. Bir Bizans gibi, bir İran gibi bir devletleri olmadığı gibi doğru düzgün bir aşiretleri bile yoktu. Özgürlüğe alışmışlardı bunlar. Kendi kafalarına göre yaşamaya alışmışlardı. Böyle olanlara tam bir teslimiyeti öğretebilmek ne kadar zor bir şeydir. Ve eğer o peygamber olmasaydı bunu başaramazdım. Peygamberin peygamberliğinin delillerindendir bu. İtaat bilmeyen, ikiyat bilmeyen, boyun eğme bilmeyen, teslimiyet bilmeyen bir kitleye bunu öğretebilmek, bunu ancak Allah ve Resulü başarabilir. Başka türlü mümkün değil. Çünkü diktatörlük yapmamış. Ya diktatörlükle bunu başaracaksınız ki bu teslimiyet değil, itaat olur. Firavunlara da insanlara itaat etti ama teslimiyet göstermediler. Firavunlara itaat edilir, korkudan itaat edilir. Çünkü itaat etmeyen öldürür. Diktatörlere itaat edilir ama Allah ve Resulüne teslim olunur. Gönülden itaat edilir. Ve Allah bize bunu öğretir. Gönülden itaat etmeyi. Onlar Rablerine icabet edenlerdir. Yani size yarın bir takım zor hükümler gelecek. Ey müminler hazır olun. O hükümler geldiği zaman icabet edeceksiniz. Rabbimizdense mesele yok diyeceksiniz. Allah size yarın diyecek ki, sizin bildiğinizin tersini söyleyecek size. Birkaç sene sonra dedi zaten. Yes'elûneke anil enfâl. Bedir Savaşı'nda ganimetler alınmıştı. Ve ayette buyuruyor ki sana enfalden, ganimetlerden soruyorlar. Kulil enfâlu lillahi ve rasûl. De ki ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Bedir'de alınan ganimetler konusunda tartışma olmuştu sahabe arasında. Her ne kadar Allah için savaştılarsa da yine de ilk savaşları ve tecrübesizdiler, bilemediler ganimetin hükmünü. Henüz hüküm gelmemişti. Ve tartışmışlardı. Bir kısmı ganimeti almış, onlar bizim diyordu. Bir kısmı düşmanı kovalamış, onlar asıl bizim olmalı diyordu. Bir kısmı da peygamberimizi korumuş, en tehlikeli bölgede savaşmışlar. Onlar da bizim olmalı diyordu. Üçe ayrılmışlardı. Ve Allah Azze ve Celle müdahale etti. Sana ganimetlerden soruyorlar ey Resulüm. Kimin olacak diyorlar. Ganimeti alanların mı, düşmanı kovalayanların mı? Peygamberi koruyanların mı? Ganimet kimin hakkıdır? قُلِ الْاَنْفَالِ اللّٰهِ وَالرَّسُولِ De ki enfal Allah'ın ve Resulünündür, sizin değil. Bu onların bildiğinin tersineydi. Onların bildiği şeye göre ganimet savaşanlarındır. Ama Allah onlara tersini söylüyordu. De ki onlara الْاَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ Allah'ın ve Resulü'ndür, sizin değil. Siz Allah için savaşmadınız mı? Sizin karşılığınız cennettir. Siz ganimet için mi savaştınız ki? O halde neden sizin olsun ki? Siz Allah rızası ve cennet için savaşmamış mıydınız? O sizindir. Ganimet Allah'ın ve Resulü'ndür. Hiç de sizin değildir. Allah için savaşacaksınız. Ganimet için değil. Tamam dediler. Kabul ettiler. Teslimiyet gösterdiler. Sonra Allah Azze ve Celle onlara o teslimiyeti öğrettikten sonra Rablerine icabet etmeyi, itaat etmeyi, Rab'den geleni kabul etmeyi, gönülden boyun eğmeyi onlara öğrettikten sonra ayet geldi. Ganimetlerin beşte dördü savaşa katılanlarındır. Beşte biri de Allah'ın Resulü'nün, fakirlerin vesairenindir. Madem ki beşte dördünü mücahitlere verecek, O zaman neden işin başındayken söylemedi? Önce sizin değildir dedi. Allah Azze ve Celle teslimiyeti öğretmek istedi. Rabbe icabeti öğretmek istedi. Rabbe icabeti işte bu ayetlerle öğretiyor. O zaman da pratik olarak öğretiyor. Ganimetler sizin değildir. Kabul ettiler. Teslim oldular. Rab'den gelene icabet ettiler. Sonra Allah Azze ve Celle onlara ganimetlerin 1/4 verdi. Siz bu teslimiyeti gösterin evvela. Ondan sonra Allah verecek. Çünkü ganimetten çok daha kıymetlisi budur. Ganimet ne ki? Ganimetten çok daha kıymetli olan budur. Teslimiyeti öğrenmektir. Bu en büyük ganimete ulaşmaktır. Bu ganimetler ganimetidir. Çünkü teslimiyete ulaşanlar cennete ulaşacaklar. O halde cennet ebedidir ve cennet nimetleri mükemmeldir. Ona ulaşan, ganimete ulaşandan çok daha büyük bir nimete ulaşmış sayılmaz mı? Allah Azze ve Celle ganimete ulaştırmadan evvel cennete ulaştırmak istedi. Çünkü Allah için bu dünya nimetlerinin kıymeti yok. Allah mümin kullarını cennete arzular hale getirmek istiyor. Cennete arzulayın ey müminler. O yüzden bize icabeti öğretiyor. Allah'a icabet edenler, peygamberi gönderen Allah, o peygamberi kabul etmek Allah'a icabet etmektir. O peygamber onlara tevhidi öğretiyor. Şirki bırakın diyor. Allah'tan başkalarından yardım istemeyin. Allah'tan başkalarından korkmayın ve Allah'tan başkalarından kanunlarınızı da almayın. Allah'a şirk koşmayın. Allah'ın yetkisini insanlara vermeyin. Peygamber onları buna davet ediyor. Rablerinden gelene icabet edenler, Rab'den gelen bu tevhid. Rab'den gelene icabet ettiler. Tevhidi kabul ettiler. Kullara kulluğu reddettiler. Ve peygambere beyat ettiler. Allah'a icabet ettiler. Peygamber onlara elini uzattı. Beyat edin dedi bana. Beni yalnız bırakmayacaksınız. Her zaman benimle beraber olacaksınız. Kendi malınızı, canınızı, ailenizi koruduğunuz gibi beni de koruyacaksınız. Bana ok atıldığı zaman önüme duracaksınız. Bunun üzerine beyat edin. Tamam dediler. Bazı rivayetlerde ölüm üzerine deniyor. Hudeybiye'de akasya ağacının altında Beyat-ı Rıdvan'da o beyatte ölüm üzerine beyat edildiğine dair rivayetler var. Sizden ne üzere beyat aldı diye soranlara o beyatte bulunan sahabeden bir kısmı ölüm üzerine demişlerdir. Allah Resulü bizden ölüm üzerine beyat aldı. Öleceğiz, dönmeyeceğiz. Bunun üzerine söz verin dedi. Öleceksiniz, dönmeyeceksiniz. Öleceksiniz, emrimin dışına çıkmayacaksınız. Tamam dediler. İşte bu terbiyeyle terbiye edilenler tamam diyebildiler. Rablerine icabet edebilenler. Rablerinden gelen farzlara icabet edenler de bu kapsamdadır. Rablerinden gelen haramlara icabet edip onları kabul edenler ve haramlardan uzak duranlar. Onlar da bu kapsamdadır. Yani bunların hepsi de Rabbe icabet kapsamındadır. Ve kamusale ve namazı da kıldılar, namaz kılanlar. Namaz o zaman farz olmuştu. Ama 5 vakit olarak mı farz olmuştu? Ayetin nüzul zamanı tam olarak kestirmek mümkün değil. Miraç olayında namaz farz oldu. Efendimizin hicret etmesinden yaklaşık 1,5 sene kadar evvel. Bu sure o zaman mı gelmişti? Ondan daha mı önce gelmişti? Tam tarihini bilmek mümkün değil. Ancak Mekki olduğunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle burada namazlarını kılanlardan bahsediyor. Bunlar hangi namazı kılanlardır? Beş vakit namaz henüz o zaman farz olmadıysa, demek ki o zaman hangi namazı kılıyorlarsa o namazı kılanlar. Mesela ilk Müslümanlar geceleyin teheccüd namazı kılıyorlardı. Mesela sonra o kaldırıldı. Sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kıldılar bir dönem Müslümanlar. Sonra Allah Azze ve Celle Efendimiz'i miraca çıkartarak ona beş vakit namazı emretmişti. Peygamberlik verildikten sonra yaklaşık 11 sene, 11 buçuk sene kadar sonra yani. Bu ayet geldiği zaman acaba beş vakit namaz emredilmiş miydi? Tam olarak bilemiyoruz. Ancak hangi namaz ise o namazı kılanlar ve namazı doğru olarak kılanlar ve emruhum şura beynehum ve onların işleri kendi aralarında şura iledir. Ve mimme razaknahum yunfikun ve onlar verdiklerimizden de infak ederler. O müminlerin kendi aralarındaki işleri şura iledir. Şura mevzusu üzerinde, müminler arasındaki istişare mevzusu üzerinde daha geniş bir şekilde durmak icap eder. Şura nedir? Hangi şartlarda yapılır? Şuranın sonucunda çıkan karara uyulması mecburi midir, değil midir? Şura hangi meselelerde yapılmalıdır vesaire? Bir takım mevzular var. Bununla ilgili hadisler var, başka ayetler var. O yüzden o meseleyi sonraya bırakmak istiyorum. Allah Azze ve Celle burada müminlerin vasıflarını saymaya devam ediyor. O müminler, iman edenler. O cennet kimlere? O iman edenlere. Sonra Rablerine tevekkül gösterebilenlere, büyük günahlardan kaçınanlara ve işte bu sıfatlara haiz olanlara, büyük günahlardan kaçınan, öfkelendikleri zaman öfkelerini yutan ve bağışlamayı başarabilen ve Rablerine icabet etmeyi, her meselede Rablerine icabet etmeyi başarabilen ve namazlarını doğru dürüst bir şekilde kılan, eksiksiz kılan ve sonra kendi aralarında bir meseleye karar verirken istişare ede ede karar veren, yani kendi aralarında diktatörlük yapmayanlar, birbirleriyle konuşanlar, istişare edenler, onlar böyle Müslümanlardırlar. Ve bir de onlar bizim verdiklerimizden de infak ederler. Bu sıfatlara sahiptirler ve bu sıfatlar daha devam etmektedir. Ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, zulüm altında inim inim inleyen kardeşlerimizin gücünü arttır. Ya Rabbi, onların yardımcılarını arttır. Ya Rabbi, onların kalplerine sebat nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.